Evet sayın izleyicilerimiz, Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz. Bugün de konuklarımız Yeter Hanım ve Doktor Oktar Bulun'a ile birlikte programımıza devam ediyoruz. Allah'ın yaratılış delillerini konuşuyoruz inşallah her zamanki gibi. Bugün programımızda ilk olarak başlayacağımız ve geniş zaman ayıracağımız konu protein. Proteine biraz detaylıca gireceğiz çünkü protein evrim teorisinin hiç açıklayamadığı temel konulardan birisi. Ve canlılık için olmazsa olmaz en önemli molekül. Protein dendiği an zaten evrim teorisi ortadan kalkmış oluyor. Biz şimdi proteinin ne olduğunu, kimyasal ve biyolojik olarak ne işlere yaradığını, nasıl sentezlendiğini ve değil mi ne gibi faydaların olduğunu vücudumuzda hepsini teker teker göstereceğiz inşallah. Şimdi öncelikle protein sentezi nasıl oluyor? Ben onunla ilgili hemen bir video ile başlamak istiyorum. Evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim, başlayalım. Evet. Transkripsiyon demek DNA'mızdaki bulunan biyolojik harflerin RNA'ya çevrilmesi, daha sonra da bunun proteine dönmesi demek. Bunun için ne gerekiyor? RNA'ya dönüşecek olan DNA, DNA'yı okuyup onu anlayıp RNA'ya çevirecek olan proteinler, enzimler ve enerji olan ATP gerekiyor. Şimdi karşımızda DNA var. DNA bütün insan vücudunda bulunan 3.2 milyar harften oluşan ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bir ipin her hücremize 6 mikrometre, yani milimetrenin binde biri boyutuna küçültülmüş hali. Bunun içerisinde nükleik asitler var. Yani biyolojik harfler var. Bu harflerin de çevrilmesi, transkripsiyonu ile, okunması ile RNA oluşuyor. Daha sonra protein oluşacak. Şimdi izleyelim. Burası transkripsiyon ünit, yani RNA'ya çevrilecek olan proteinin sentezleneceği bölüm. Ve proteinin bilgilerinin nerede olduğunu DNA'da belli eden enhancer region'la tata box var. Ve karşımızda şu an bir molekül geliyor. Ne adı? Bu bir faktör protein. Birkaç tane proteinin birleşmesiyle oluşuyor ve tata'ya bağlanıyor. İşte tata'nın timin adenin 4 tane nükleik asitten oluşan bir bölüm var. Nerede? Tam da DNA'nın kopyalanacağı bölümün başında.
Yani o bir işaret, özel bir işaret.
Bu bir işaret. Evet. Yani genin işte kompleks yapısını görüyoruz. Evvela zaten RNA'ya çevirecek olan, DNA'yı kopyalayacak olan proteinler helikopterin iniş rampasına inmesi gibi orada bir okuma rampası var, yeri var. Orayı tanımlıyor ve oraya gidip oraya bağlanıyor. Yani DNA'nın da tasarımında zaten muhakkak olması gereken bir dizilim var.
Bir kere o işaretin oraya konması tabii çok önemli. Çünkü başlama işareti konmuş. Bir yerde bir başlama işareti varsa orada mutlaka bir akıl vardır. Yani sentezi başlatacak özel bir işaret ve o işareti tanıyan bir de protein molekülleri var. Oraya herhangi bir protein bağlanamıyor. Sadece ilgili protein gelip oraya bağlandığı zaman sentez başlıyor. Burada çok üstün bir aklın olduğunu görüyoruz.
Evet. Bağlandı. Bağlanmasından sonra bir mucize oluyor. Bunu hocamız moleküllerin hücre içerisindeki hareketlerini Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yarılması gibi bir mucize olarak adetmişti, bir röportajında söylemişti. Hakikaten biz protein moleküllerinin DNA'ya tam da o proteine ihtiyaç olduğu zaman yolculuk yaptıklarını ve ilgili bölüme bakın gördüğümüz gibi sırayla, değil mi? İlk önce faktör protein bağlandı. Daha sonra diğer renklerde şu an görüyoruz. Diğer faktör proteinler sırayla geliyor. Tek başına bir işe yaramıyor. Boşlukta da durmuyor. DNA'nın üzerine faktör protein birincisinin bağlanmasından sonra bu bağlanıyor. Gözleri var mı bunların? Yok. Kulakları var mı? Yok. Neyin sentezleneceğini biliyorlar mı o an? Bilmiyorlar. Ama amaç için tam bir emirle ve muntazam disiplinle hareket ediyorlar. İşte bu mucize. Değil mi? Şuursuz moleküllerin şuurlu gibi davrandığını görüyoruz maşallah. Bu Allah'ın bir tecellisi.
Yani şimdi bu proteinler büyütülse bu oda içinde, ışığı da kapasak.
Evet.
Ya aynı büyüklükte olsalar o filmde gördüğümüz gibi. Onlar çok küçük de böyle protein molekülleri, dev böyle protein molekülleri. Böyle bir hareketlilik olsa, muazzam bir düzen işliyor böyle. Karşımızda birdenbire DNA zinciri belirse böyle, kopyalanmış olarak. Önce kopyalanıyor, onun kopyasını çıkartıyorlar. Sonra koskoca protein molekülleri o kapkaranlık ortamda havada böyle hareket ederek gelip o DNA'nın üzerine bir yere yerleşiyor biri. O yerleşince odanın içinde böyle binlerce, on binlerce protein olduğunu varsayalım. O anların hepsinin arasından, o binlerce proteinin arasından başka bir protein çıkıyor, gidiyor. Onun üzerine geliyor, yerleşiyor.
Tam zamanında.
Birdenbire okumaya başlıyorlar. Onun üzerinden bir zincir oluşuyor böyle. Ondan sonra zincir alınıyor başka proteinler tarafından. Yine o binlerce protein arasından kalkıyorlar. Başka proteinler geliyorlar. Onu kaldırıp bir yere götürüyorlar. Gitmesi gereken yere ama. Yani bu evden çıkartıyorlar. Bahçeden çıkartıyorlar. Sokağa çıkartıyorlar. Diyelim ki yan sokaktaki başka bir yere, bir adrese onu taşıyıp götürüyorlar. Aklı atar insanın bundan, değil mi? Burada belli ki bütün onlara o hareketleri yaptıran, o aklı gösterten bir güç vardır. Hemen insan onu anlar. Bu kendi kendine olmuyor. Evet. Bütün hepsi organize ediliyor bir tek bir akıl tarafından, tek bir güç tarafından ama çok büyük bir güç olduğunu. İşte hücre böyle. Yani sadece biz hücreyi o an içine girip de gözümüzle görmediğimiz için insanda, yani dışarıdan bunlar tabii canlandırma filmleri. Ama aynısıyla oluyor bunlar. Hatta daha detaylı olarak oluyor. Çünkü bilim her detayını da bilmiyor bunların.
Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bir sonraki bağlanıyor. Daha sonra öbürü bağlanıyor. Şimdi üç boyut olarak da birbirlerine tam uyumlu olduğunu görüyoruz.
Evet, bakın tam olması gereken yere bağlanıyor. Nereden mesela, biliyor onu? Kim çağırıyor oraya peki? Niye geliyor?
Evet, RNA polimeraz mesela o kavun içili faktör protein eğer olmaz ve bağlanmazsa o da bağlanamıyor. Mesela RNA polimeraz bağlandıktan sonra diğer faktör proteinler ancak bağlanabiliyor.
Ve bunların hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Bir faktörün eksikliğinde ya da bir enzimdeki en ufak bir değişiklikte bütün sistem işlemez hale geliyor. İşlemiyor yani, mümkün değil.
Şu an bütün saydığımız proteinlerin hepsi bağlandı. Olması gereken yerde 3 boyutlu şekilleriyle transkripsiyon hazır ve şu an enerjisini veriyoruz. Elektrik dönmesine basıyor. ATP, biyolojik piller, fosforilasyonla enerjisini veriyor. Ve ortamdaki nükleik asitlerden bu sefer RNA sentezleniyor.
Ama tam bir eşleme burada. Yani şimdi bu da bir mucize.
Ve bittiği yer de çok
RNA
önemli.
RNA nükleik asitleri nasıl oraya gelip de orada doğru bir şekilde birleşiyor? Ya enzim var deyince insan böyle kolayca geçiyor. Enzim yapıyor bunu. Tamam da kardeşim, oradaki nükleik asitler karma karışık duruyor ortamda. Yani nükleik asit de 4 tane harften oluşuyor. Değil mi? A, C, T, G, U harflerinden oluşuyor. Bunları on binlercesi var orada ortamda.
Tabii.
Karma karışık duruyorlar. Yani ortamı böyle, ama hakikaten karma karışık duruyorlar. Öyle bir sırayla bir düzen içinde, hani raflara dizili falan değil bunlar. Birden bir işlem başlayınca onların arasından mutlaka doğru olan getirilip eşleniyor ama saniyede mesela 50 tanesi eşleniyor.
Evet.
Bir saniyede. O kadar süratle yapılıyor proteinler, bu RNA'lar veya işte neyse. O kadar süratle üretiliyor. Nasıl oluyor bu? Kim getiriyor onları oraya? Nereden biliyor A harfi mi gelecek, G harfi mi, C? O binlerce harfin arasından sadece doğru olan geliyor oraya. Bunların
evet.
Hepsi üzerinde düşünülmesi, tek tek düşünülmesi gereken konular. Ya bunların bir tanesi sonsuz akıl sahibi Allah'ın yarattığını ispatlar ve Darwinizmi yerle bir ediyor. Çünkü düzenin mükemmelliği insan kapasitesinin kavrama sınırlarının da çok üstünde. Ya hücre deyince bakın insan bir de onu düşünsün, yani hücrenin boyutlarını, milimetrenin %1'i bir hücrenin içerisinde,
evet.
Milimetrenin milyonda biri büyüklüğündeki moleküllerden bahsediyoruz. Kapkaranlık bir ortam ve suyun içerisinde, hücrenin içi su doludur. Yani hücrenin içi hava değil, suyla doludur. Suyun içerisinde gerçekleşiyor bunlar. Ve saniyede 2000 tane oluyor bu işlemlerden. 2000 tane protein üretiliyor aynı anda.
Evet. Şimdi en sonunda gördük. RNA polimeraz isimli enzim DNA'dan RNA'nın kopyasını oluşturdu. Çok teknik ve detaylı bir işlem ama biz kolayca söylüyoruz, oluşturuyoruz. Şimdi karşımızda RNA, yani DNA'nın ilk kopyası var. Bu mesela üniversitede vize dönemleri oluyor, herkes sınavlara hazırlanıyor. Mesela kitabın belli bir bölümünden, üniteden sorumlu diyelim kişiler. Ne yapıyorlar? Oradaki ünitenin tamamının fotokopisini çektiriyorlar. Ama sorular mesela cevapları belli bir yerlerde oluyor, belli paragraflarda oluyor. Daha sonra öğrenciler onu ayıklayıp, değil mi? Oradaki paragrafları tek tek irdeliyorlar. Ondan sonra onu çalışmaya başlıyorlar. Şimdi bu ilk kopya olan mRNA genel bir fotokopi gibi duruma benzetebiliriz. Ondan sonra içinden spesifik bölge alınacak. Daha sonra da protein üretilecek. Aslında çok kopyalaması yapması bile protein sentezi açısından kompleks bir işlem. Buradaki faktör proteinlerde aynı şekilde bu sentez yolu da sentezleniyor. Yani işlemi yapan RNA polimeraz enzimi mesela o an orada kendisini sentezliyor olabilir. Dolayısıyla RNA polimeraz olması için mesela RNA polimerazın zaten orada önceden olması lazım. Aynı anda bir protein sentezini yapmak için aynı anda 100 farklı proteinin daha mRNA uyuşturulurken ortamda hazır olması lazım. O 100 proteinden herhangi birisi de mesela o an sentezde olsa dahi kendisini yapmak için kendisinin önceden var olması lazım. Bu ön koşul, yani ön varlık gerektiren bu durum evrim teorisini ve onunla alakalı bütün konuyu içine alan en karanlık noktalardan birisi. Evrim teorisinin çökmesi açısından söylüyorum. Bitiren bir konu, çünkü protein olması için proteinin var olması hem de yüzlercesinin aynı anda var olması gerekiyor. İnşallah.
Şimdi burada bir tane kopya oluşumunu gördük. Fakat bundan sonrası da çok muhteşem. Yani bu çıkartılan kopyanın özel bir değişikliklere uğratılıyor. Yani bu kopya, çıkartılan kopya hemen anında kullanılmıyor kopya haliyle. Bir bire geçersek.
Şu an birdeyiz.
Evet, o zaman.
Bir çıkartak istiyorsan.
Evet, burada hangi işlemlerden geçtiğini göreceğiz.
Tamam.
Özel işlemlere tabi tutuluyor. Burada da çok teknolojik olarak.
Tamam, o da bende var. Onu da ben göstereyim. Pardon, yanlış yer aldım. Doktor hocam sen hazır mı sen de?
Evet. Bir olduğuna emin miyiz benim? Tekrar bakalım. RNA'daki yapılan işlemleri gösteren bir film göstereceğim ama.
Evet. Devam ediyoruz.
Yok, o değil.
Yani mRNA'nın devamı. Şimdi bu az önce kopyalan mRNA. Şimdi RNA belli bir işlemden geçtikten sonra sitoplazmanın dışına çıkıyor. Sitoplazmanın dışında ribozom denen yine proteinlerden ve RNA'nın kendisinden imal edilen bir hücre organeli tarafından kopyalanarak, oradaki bilgi okunarak proteine bu sefer çevriliyor. Yani nasıl bir dili başka bir dile çevirirsiniz? Burada da üretim projesine göre aynı şekilde protein molekülü üretiliyor. Şimdi bu karşımızda hazır olmuş, fotokopiden gerekli bilgiler ayıklanmış ve karşımıza gelmiş olan bir mRNA molekülü. Bu hücrenin nükleosundan dışarı çıktı, şu an sitoplazmada. Belli bir kurala göre protein sentezini görüyoruz. tRNA adı verilen, yine bir RNA çeşidi olan, üzerinde ribonükleik asit adı verilen, yalnız transfer, yani üzerinde şu görmüş olduğunuz kırmızı renkli olan kısım bir amino asit. Yani proteini yapan yapı taşları. Nasıl DNA 4 harften oluşuyorsa protein de 20 harften oluşuyor. Bu da onlardan bir tanesi.
tRNA taşıyan molekülleri görüyoruz burada.
Evet.
Yani tRNA derken onları açıklayalım da taşıyıcı bir molekül, evet. Görevi taşımak. Amino asidi olay yerine getiriyor.
Belli bir dile göre yapıyor. Burada dilin çevrilişini görüyoruz. Mesela AUG başlangıç kodonu oluyor. Bu ilk tRNA'nın bağlanacağı yer. Bunun karşısına, adeninin karşısına urasil, gördüğümüz gibi. Urasilin karşısına adenin, guanin karşısına da sitozin eşleşmesi tam tutarsa o tRNA ribozomdan içeri alınıp yükünü bırakıyor. Yükünü amino asit. O kısımda da peptide transferans bölgesi var, onu da anlatırız. Mesela bu metiyonin isimli bir amino asit. İlk amino asitimiz bu. Çünkü genelde ilk bununla başlar. Çünkü başlangıç kodonunun amino asidi bunu şifreliyor. Ve ribozomun büyük ünitesi de bağlandıktan sonra artık seri üretime geçiliyor. Bir sonraki tRNA geliyor. Burada farklı bir mucize görüyoruz. Şimdi ribozom, RNA iplikçiğinin üzerindeki harfleri tek tek okuyan bir dikiş makinesi gibi üzerine bağlandı. İki kademeli bir şekilde. Birkaç tane yeri var ama en büyük yerinden tRNA molekülleri taşıdıkları amino asitle birlikte içeri alınıyorlar. Ama daha kontrol kapının girişinde bekliyor, ilk kontrol. tRNA bu şekilde de bir nevi gördüğümüz gibi ilk önce belli bir açıyla ribozomun içerisine giriyor. Daha sonra eğer eşleşme tutarsa dik konuma geçip üzerindeki amino asiti peptide transferans center isimli peptide transferans enziminin işleyip amino asitleri birbirine bağladığı ve orada hidrofobik bir ortamla oluşturduğu özel bir merkeze alıyor. Yani dikiş yapılırken bir yerde özel yapışma ünitesi var. Mesela basma kalıp diyelim. Dikilen kumaşın bir yerde de kalıbının tam böyle mühürlendiğini, basıldığını düşünelim. Ve bu şekilde amino asitlerin ucuca bayağı kuvvetli ve ciddi sağlam bir bağla bağlandığını düşünelim. İşte peptide transferans center dediğimiz yer ribozomun büyük ünitesindeki böyle bir alan. Şimdi tRNA içeri girdi. Az önce anlattığım şekilde. Koşulların hepsini sağladıktan sonra şu an yukarıda kırmızı olan renkte, turuncu renkli amino asitin birleştiği yer peptide transferans. Tabi bu animasyon çok basit gösteriyor. Ama burada çok karmaşık bir işlem daha oluyor. Peptide transferans isimli enzim orada iş başında.
Ve ne yapıyor? Amino asitleri evet. Birbirine peptit bağıyla bağlıyor. Peptit bağı bir kimyasal bağ. Bu bir kondensasyon reaksiyonu denen. Yani bunda enerji gerekiyor. Bir şey şuna benzetebiliriz. Enerji gerektiren reaksiyonlar şu şekilde gerçekleşiyor. Mesela bir yük var. Bunu yokuş yukarı götürmeniz gerekiyor. Onun için bir güç harcamanız gerekir, değil mi? Onu iterek, mesela diyelim ki el arabasıyla taşınan bir yük var. Bunu yokuş yukarı sürmek için bir enerji gerekir ki bir kişi ite kaka onu böyle yokuş yukarı çıkartacak. Enerji gerektiren reaksiyonlar böyle oluyor. Enzim gerekiyor bu reaksiyonun olması için ve enerji gerekiyor. Yani kendi kendine bıraktığınızda asla bu reaksiyon gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bakın bu evrimi kökünden bitiriyor. Sadece bu amino asitleri yan yana bıraktığınız zaman siz doğaya bu enzim olmadan, peptide transferaz enzimi olmadan ve enerji olmadan bu reaksiyon asla kendi kendine gerçekleşmiyor. Doğada olmuyor yani. Bitti. Yani evrimi bitirdi. Bakın bir proteinin peptit bağları dahi doğada tesadüfen olamıyorsa protein olmuyor demektir o. Çünkü protein sadece peptit bağıyla olabiliyor. Amino asitlerin peptit bağı yapması. Çünkü amino asitler başka bağlarla da bağlanıyorlar. Rastgele bağlar oluşturuyorlar. Aynı zamanda dallanıyorlar mesela. Dallanma da olmayacak. Ve peptit bağıyla bağlanacak. Bu mesela tek başına bitiriyor evrimi zaten. Mutlaka peptide transferaz enzimi gerekiyor. Mutlaka enerji gerekiyor. O da hücrede var. Sadece hücre ortamında olabiliyor. Yani amino asitleri peptide transferaz enzimiyle birlikte yan yana bıraksak doğaya yine peptit bağı olmuyor. Çünkü enerji gerekiyor. Ve ortam müsait değil. Doğadaki ortam çünkü toprakta mesela, toprakta metal iyonlar var, güneş ışını var, ultraviyole var, değil mi? Oksijen var havada. Bunların hepsi proteinin yapısını bozan şeyler, maddeler.
Etkenler, evet.
Etkenler. Oksijen geliyor mesela proteine bağlandığı zaman tahribat meydana getiriyor. Orada elektronlarını veriyor, bir bağ meydana getiriyor. Proteinin yapısını bozuyor. Topraktaki metal iyonlar ve organik asitler mutlaka proteinle reaksiyona girip proteinin yapısını bozuyorlar. Protein olmasını engelliyorlar toprakta. Ultraviyole aynı şekilde zararlı. Su zararlı. Mesela dedik ki peptit bağ su veren bir reaksiyon. Suyun içinde olamıyor. Yani deniz suyunun içinde mesela veya herhangi bir suyun içinde amino asitler asla peptit bağ meydana getiremiyorlar. Çünkü su veren bir reaksiyon suyun içinde oluşamıyor. Le Chatelier prensibi deniyor buna zaten kimyada. Burada bize doğada proteinin kendi kendine oluşmasının imkansızlığını gösteriyor. Her bir aşama imkansız. Mutlaka hücrenin içindeki enzimlerin tamamı gerekiyor. Biraz önce gördüğümüz oradaki transkripsiyon faktörleri, ribozomlar, ribozomun içindeki peptidil transferaz, DNA'dan kopyayı çıkartan RNA polimeraz. Yani bunların tamamı yaklaşık 100'e yakın protein ve proteini 3'e katlayan 1000'in üzerinde protein gerekiyor ki protein olabilsin. Bu zaten tek başına Darwinizmi bitiriyor. Bir protein bile tesadüfen olamıyor. Milyonlarca tür canlıdaki trilyonlarca protein nasıl olsun? Olamaz tabii ki, imkansız. Darwinizm bitti demektir o. Allah'ın yarattığını gösterir.
Evet, enzimlerin en büyük özellikleri hakikaten mesela yükün yukarı çıkarılması için 100 kilogramlık bir yükü mesela bir ip atsak yukarıya tek bir makara olsa 100 kilogram ancak uygularsak kaldırabiliriz. Ama oraya bir makara sistemi koyarsak, birkaç tane makara koyarsak o zaman kuvvetin onda biri kadar mesela bir kuvvet uyguladığımızda yani 10 kilogramlık bir kuvvet 100 kilogramı kaldırabilecektir. Enzimler katalizör olarak vücuttaki reaksiyonlara böyle bir etki yapıyor. Mesela 100 derece sıcaklık ihtiyaç duyan bir reaksiyon ama peptidil transferaz enzimi mesela reaksiyonda ortamda olduğu zaman hücrenin içerisinde 100 yerine 36 derecede bu reaksiyonun olmasını sağlıyor. Ve doğada toksik maddeler kendi başlarına toprağın içerisinde, havada, diğer hayvanların ve bitkilerin artıklarında çok bol oranda olduklarından dolayı enzimin yapısını bozup proteini anında tahrip ediyorlar. Dolayısıyla doğaya siz istediğiniz kadar amino asit bırakın, istediğiniz kadar peptidli transferaz enzimi bırakın, istediğiniz kadar RNA ve DNA polimeraz enzimi bırakın. Bu enzimler, yani bu moleküller nasıl hücrenin içerisinde hareket edip, yolculuk yapıp, gidecekleri yeri bulup orada işlem yapıyorlarsa hücrenin içerisinde, dışarıda hiçbir fonksiyonları olmuyor. Çünkü canlı hücre farklı bir şey. Doğa cansız maddelerden oluşuyor. Ve cansız maddelerin içerisine siz canlıların bir molekülünün veya bir parçasını parça parça bıraktığınız zaman doğa bunu hızlı bir şekilde parçalayıp yok ediyor. Çünkü hayatta kalmak ve hayatsal reaksiyonları yapmak bir mucize. Ancak bir arada yüzlerce proteinin ve reaksiyonun anlamlı birlikteliğiyle yaşam oluyor. Dışarıda bu her zaman tahrip olup yok oluyor. Evet. RNA, evet. Peptil transferaz bölgesindeki bu açıklamayı yaptıktan sonra devam edelim. Şey alabilir miyiz? İkiye. Ne oluyor? Burada tRNA'lar birbiri gelip bizim amino asitlerimizi ekliyor ve proteinler yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. 300 veya 200 veya 100 amino asitlik proteinler de var. 900 amino asitlik daha kompleks proteinler de var.
İşte burada bir durur musun? Burada tekrar bak, çok önemli detaylar var burada. Mesela şimdi buraya hep doğru taşıyıcı RNA molekülü geliyor ve doğru amino asidi getiriyor. Bir kere bu çok büyük bir akıl yani. Binlercesi var bunların ortamda. Onların arasında mutlaka doğru olan gelip doğru şekilde bağlanıyor. Hiç hata yapılmıyor. Ve anahtar kilit gibi birbirine uygun bunlar. Yani şöyle düşünebiliriz. Ortamda binlerce kilit var.
Evet.
On binlerce, yüz binlerce anahtar var böyle. Düşünelim. O anahtarlar her biri ayrı bir kilidi açan böyle 20 çeşit farklı anahtar arasında. Mutlaka doğru olanlar havada kalkıp gidiyor, kilide giriyor, kilide açıyor. Ama bu kendi kendine oluyor böyle. Kim o anahtarı götürüyor oraya? Kim açıyor o kilidi? İnsan düşünür değil mi? Aklın ihtiyarı kalkar yani böyle karanlık ortamda görse insan böyle havada kilitlerin, anahtarların kalkıp kilitleri açtığını. Kendi kendine ve hep doğru, her seferinde doğru anahtarın doğru kilidi açtığını. Değil mi? Bunu yapan bir şey var yani, insan hemen düşünür. Bu hücrede her an oluyor. Yani an her an gerçekleşiyor. 2000 tanesi bir çok büyük bir süratle gerçekleşiyor. Böyle yavaş değil yani. Bu filmlerde gösterilen hız, gerçek hızın çok çok yavaşı. Yavaşlatılmış haliyle görüyorsunuz böyle. Normal saniyede böyle 30-50 kere de gerçekleşiyor bu reaksiyonlar. Bu demek ki bir yaratıcı güç, ama çok büyük bir güç yani. İnsanın aklının kavrama sınırlarının ötesinde, ki boyutları da çünkü öyle küçük boyutlar ki milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde moleküllerden bahsediyoruz burada.
Evet.
Hatasız kusursuz çalışıyorlar. Tabii bu yaratılışı gösterir bize. Bakın bu hızla proteinin uzadığını görüyoruz. Amino asitler birbirine ekleniyor ve her seferinde peptidil transferaz enzimi amino asitleri peptit bağ ile birbirine bağlıyor. Enerji gerektiren bir reaksiyonla ve su açığa çıkıyor.
Evet. Bir tane tRNA'nın ribozoma girip amino asiti bırakma hızı 4,5 nanosaniye. Yani bir saniyenin milyonda biri. Milyonda 4,5 gibi bir zamanda. Çok hızlı işliyor yani reaksiyon. Başlangıçta nasıl AUG ile başlamışsa UAG olduğu zaman da RNA'da ne oluyor? Bitiş anlamına geliyor. Ve ribozom bunu bitiş olarak anladığında hemen reaksiyonu sonlandırıp karşımıza proteinin polipeptit zinciri. Bu daha tam bir protein, anlamlı protein değil. Yani çok amino asitten oluşmuş polipeptit zinciri deniliyor bunlara, protein. Mesela bu bir insülinin ilk sentezlenmiş hali olabilir. Bu protein sentezinin üçüncü büyük aşamasıydı. Karşımızda bizim bir tane polipeptit zinciri var. Şimdi bu zincir karşımıza hazır olarak üretilmiş bir hamur gibi düşünelim. Oyun hamurları olur ya, onun gibi hazır imal edilmiş. Şimdi usta onu alacak, böyle bir şekillere sokacak, üç boyutlu. İstenilen en ideal üç boyutlu haline koyacak. Bunu yine aklı ve şuuru olmayan hücre organellerinin yaptığını göreceğiz. Kim yapacak? Golgi aygıtı isimli yapı. Şimdi Golgi aygıtının da videosunu göstereceğim. Evet. Golgi aygıtı da hücrenin bir organeli yine. Ve ne yapıyor? RNA'nın üretmiş olduğu proteinin katlanmasına yol açıyor. Sende var mı doktor hocam?
Evet, onu da gösteririz de şimdi devam edelim. Bu tabii evet. Protein çok detaylı bir konu. Bazen de hani insanların tabii konsantre olması zorlaşıyor fazla detaya girdikçe. Proteinlerin meydana getirdiği organlar var. Organların da mükemmel şekilde çalıştığını görüyoruz. Yani hem proteinlerin yapısında hem hücrenin içinde bu muhteşem detayları görüyoruz. Hücrelerin meydana getirdiği organlarda da apayrı sistemler ve teknoloji görüyoruz. Mesela bunlardan biri beyinciğimiz. Beyincimiz çoğu zaman insan düşünce hep beyin akla gelir. Beynin yaptığı fonksiyonlar. Ama beyincin de apayrı fonksiyonları ve görevleri var. Şimdi ona bakalım biraz isterseniz inşallah. Bire geçebiliyor muyuz?
Evet. Bire şuradan en soldaki. Evet.
Ona basarsanız evet.
Şimdi beyinciğin yapısına ve çalışma sistemine yakından bakalım. Beyinciği oluşturan hücreler Purkinje hücresi olarak isimlendirilirler. Bu hücreler beyni oluşturan hücrelerden farklıdır. Her bir Purkinje hücresi daha küçük yapılar olan granül hücrelerle 150 ila 200 bin bağlantı yapar. Beyinciğin büyüklüğünün beynin onda biri olduğu hatırlanırsa bu kadar çok bağlantının böylesine küçük bir alanda gerçekleştirilmesindeki mükemmellik açıkça ortaya çıkmaktadır. Beyincik ve omurilik soğanında bulunan denge oranı vücudun dengesini sağlamak için birlikte çalışır. Bu organlardaki hücreler yapılacak hareketin hızını ve yönünü tayin ederler. Vücudun bir sonraki şeklini önceden planlayarak yeni durumda dengenin korunması için gerekli kaslara kasılmalarını emreden bir sinyal gönderirler. Bu işlemler o kadar süratli gerçekleşir ki insan vücudu bir durumdan bir başka duruma birkaç milisaniye gibi kısa bir sürede geçebilir. Eğer bu hesaplamalar olmasaydı ya da herhangi biri hatalı yapılsaydı insan dengesini koruyamaz ve her hareketinde yere yuvarlanırdı. Voleybol oynayan birini düşünelim. Bu kişi oyun süresince bütün dikkatini kendine doğru gelen topa ve o topla temas edecek olan ellerinin ve kollarının duruşuna verir. Bu sırada vücudunun hangi pozisyonda durması gerektiğini düşünmez. O andaki dengesinin korunmasını ve bir sonraki hareketi için hangi kaslarını kasması gerektiğini aklına bile getirmez. Tüm bu hesaplamaları beyincik onun için yapar. Oyuncunun en iyi pozisyonda en etkin vuruşu yapabilmesi için kaslara sürekli olarak emirler gönderir. Bu hesaplamaları insanın bilinçli olarak kendisinin yapması gerekseydi voleybol oynarken konsantre olamaz ve hiçbir faaliyeti kontrolü altında tutamazdı. Daha doğrusu hiçbir zaman voleybol oynayamazdı. Bugün sahip olduğumuz bilim ve teknolojinin ulaştığı düzey bile bu sistemin çalışmasındaki detayları henüz tam olarak çözememiştir. Mükemmel bir tasarıma sahip olan bu hareket sistemi Allah'ın yaratmasındaki üstün sanatın örneklerindendir. Her bir hücre Allah'ın kendisine yüklediği görevi onun emirleri doğrultusunda eksiksizce yerine getirmektedir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz O işlediklerinizden haberdardır.
Tabii burada şimdi biraz önce gördük, proteinler üzerinde muazzam bir akıl tecelli ediyor. Yaptıkları hareketlerde çok büyük akıl var. Hep doğru şekilde doğru yerlere gidiyorlar. Gitmesi bir kere bir çok büyük mucize. Hareket ediyor, doğru yere, doğru zamanda doğru protein, doğru amino asit geliyor, doğru taşıyıcı molekül geliyor. Sonra bu hücreler birleşiyor. Hücrelerin birleşiminden organlar meydana geliyor. Organların da bakıyorsunuz yine muhteşem teknolojilerle mesela burada beyincikte olduğu gibi bir yönetim var orada ve bilinç şu düşün üzerine düşünmeden yapılan bir yönetim. Voleybol oynayan bir insanın örneği verilmiş orada. Voleybol oynayan biri hakikaten bir vücut pozisyonu alıyor. Kaslara hep ince ayar veriliyor ama anan veriliyor bu. Ve kaslardan da her an geriye bilgi gidiyor. Kendi yerini, durumunu, ne kadar kasıldığını bildiren. Ve o gelen bilgi değerlendiriliyor. Ha diyor, bu kas biraz daha kasılsın diyor. Çünkü diyor, top diyor mesela gözden de bilgi geliyor aynı zamanda. Şimdi karşı taraftan bir top geliyor değil mi? Ama bu da çok süratli oluyor. Mesela biri kalkıp sıçrayıp bir smaç vurdu diyelim böyle. Birdenbire çok hızlı bir top gelişi oluyor. Ona göre bütün kasların pozisyonu ve vücudun yeri değiştirilmesi gerekiyor. Yüzlerce, binlerce kas lifine tek tek emir gidecek. Hangi vücut nereye alınırsa en ideal pozisyonda top nasıl karşılanır diye. İşte bunları idare eden mesela beyincik diye bir organ var. Ayrıca motor çekirdekler var beynin içerisinde. Ve gelen bilgi de değerlendiriliyor. Yani vücudun pozisyonunun uygunluğu gözden gelen bilgilerle değerlendiriliyor. Değil mi? El kol hareketleri o uzayda ayarlanıyor. Bunun hepsi ayarlanarak muhteşem bir düzen veriliyor. İşte bu bize çok üstün bir aklın varlığını gösterir. Çünkü insan zaten düşünmeden yapabiliyor bunları. Yapan hücreler var. O hücrenin aklı olmadığına göre Allah'ın aklı. İşte bir filmimiz daha var. Beyincik olmasaydı ne olurdu onu görelim inşallah.
Ensenin üst kısmında yer alan beyincik, görünüş olarak minyatür bir beyni andırır ve beynin onda biri ağırlığındadır. Vücuttaki tüm denge ve hareketlerin koordinasyonunu beyincik sağlar. Hareketlerin düzgün yapılıp yapılmadığını denetler, eğer düzgün yapılmadıysa gerekli ayarları yapar. Hangi kasların hangi sırayla kısılacağını belirler. Beyinciğin denge ile ilgili bölümü vücudun duruşundan sorumludur. Biz farkında olmadan hareketimiz esnasında bedenimizin pozisyonu en ideal duruma getirilir. Sürekli olarak değişen pozisyonlara göre denge her seferinde yeniden sağlanır. Örneğin odanıza giderek masaya doğru ilerlediğinizi ve sandalyenizi geriye doğru çekerek oturduğunuzu düşünelim. Bu esnada aslında birçok karmaşık işlemi aynı anda gerçekleştirirsiniz. Otururken dizlerinizi, sırtınızı ve belinizi belli bir açıya göre bükersiniz. Bu hareketlerinizin her biri farklı bir açıyla yapılır. Fakat siz bu eylemleri yaparken hiçbir zaman için acaba belimi kaç derecelik açıyla bükmeliyim diye düşünmezsiniz. Çünkü bunların hepsini beyincik sizin için ayarlar. Peki beyincik olmasaydı insan nasıl bir yaşam sürerdi? Dengeli bir şekilde yürüyemez ve oturamazdı. Gözler odaktan sekerdi. Eller hedefi şaşırırdı. Sendeleyerek yürürdü. Ortalama 60-70 kilogram ağırlığındaki bir insanın sağa sola devrilmeden iki ayağı üzerinde yürümesi ve hatta koşması oldukça zordur. Bilim adamları ürettikleri robotlara bu hareketlerin ancak sınırlı bir bölümünü yaptırabilmektedir. Hiçbir robot henüz insan gibi esnek ve kolay bir şekilde hareket etmeyi başaramamıştır. Hareket etmek bir yana, cansız bir eşyayı dengede tutabilmek için bile bazı hesaplamalar gerekir. Örneğin, küçük bir insan heykelinin dik durabilmesi için mutlaka ayaklarının altına konulacak düz bir desteğe ihtiyaç vardır. Ayrıca bu destek heykelin büyüklüğüyle de orantılı olmalıdır. İnsansa emeklemeyi bıraktığı andan itibaren ayakta durabilir ve bir an bile bunun nasıl olacağı endişesine kapılmaz. Çünkü hareket etmeye başlar başlamaz vücutta sürekli bir bilgi akışı gerçekleşir. Gözler ve kulaklar başta olmak üzere vücudun her yerinden beyinciğe uyarılar gider ve bu uyarılar an be an değerlendirilir. Yapılan ince ayarlar sayesinde hiçbir teknolojiyle kıyaslanamayacak şekilde trilyonlarca işlem büyük bir düzen içinde gerçekleştirilir.
Evet, şimdi burada yine duralım. Beyincin, bir tek beyincin bakın önemini görüyoruz. Mesela beyincin eksikliğinde bazı hastalıklar meydana geliyor. Şöyle oluyor. Bir kere hedef tutturamama mı oluyor? Dismetri denen bir şey var. Mesela birini parmağını tuttuğunuzda beyinci rahatsız olan bir kişiye o parmağı kendi parmağıyla ucuna değdirdiğinde normalde insan değdirebiliyor. İşte bu beyincin çünkü metrik ölçümleriyle oluyor. Boşlukta hedefin nerede olduğunu gözden gelen bilgilerle değerlendiriyor. Ondan sonra eklemlere ve kaslara giden bilgilerle parmak oraya doğru götürülüyor. Çünkü parmağın pozisyonunda anan bilgisi gidiyor geriye. Nerede olduğunu biliyor. Yaklaştı. Üzerinde görüyor ve değdiriyor. Beyinci rahatsız olan bir kişi bunu yapamıyor. Önce bu tarafa gidiyor. Sonra bu tarafa gidiyor. Daha sonra küçülte hedefi bulabiliyor havada. Dismetri denen bir olay ortaya çıkıyor. Aynı zamanda mesela konuşma da etkileniyor. Dizartri diye bir bozukluk ortaya çıkıyor. Hecelemede bir bozukluk ortaya çıkıyor. Aynı zamanda distiyadokinezi diye bir bozukluk ortaya çıkıyor. Mesela arka arkaya gelen hareketlerde, ardışık hareketlerde takılmalar başlıyor. Mesela elini diyorsun rahatsızlanan kişiye. Şu hareketi normalde insan rahatlıkla yapabiliyor. Ardışık hareketler bunlar değil mi sırayla? Kasa bir o şekilde bir o tarafın kaslarını bir bu tarafın kaslarını beyincik devreye giriyor. Ve normal kusursuz bir şekilde yürüyor. Onu yapamıyor. Mesela şaşırmaya başlıyor hasta. O zaman bir böyle hareket yapıyor, bir diğer hareketi yapıyor. Bu beyincin yokluğunda ne büyük nimet olduğunu gösteriyor. Yürüyüş bozuluyor mesela. Ataksik yürüyüş diye bir yürüyüş ortaya çıkıyor. Adım atmada zorlanmaya başlıyor. Biraz önce gördük o koşma hareketini yapamıyor mesela. Çünkü kasların koordinasyonu bozuluyor. Bütün dikkat ettiğimiz bu rahatsızlıklarda önemli olan nokta kasların koordinasyonunun bozulması. Aynı zamanda hipotoni diye bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Kasların gerginliği de kayboluyor. Gevşemeye başlıyor kaslar. İşte bu bize ne kadar büyük nimet olduğunu ve Allah'ın her an her şeyi kontrol ettiğini gösteriyor inşallah. Çünkü o hareketlerin hiçbirini biz düşünmüyoruz bile. Değil mi? Ardışık hareketin ne olduğunu herhalde izleyicilerimiz ilk defa duyuyorlar değil mi? İnsan düşünür mü bu hareketi nasıl yaptığını?
Düşünmez.
Ama kaybedince anlıyor insan. Yani onun bir Allah öyle bir sistem yaratmış ki o bizim adımıza her an yapılıyor onlar böyle. Konuşma hecelemede değil mi? İnsan normalde farkında bile değil. Normal, akışkan konuşuyor. Çünkü beyincik var devrede ve beyincik rahatsız olduğunda bütün bunları ne olduğu anlaşılıyor inşallah. Nasıl büyük nimet olduğu.
Evet, iskelet kaslarımızı kontrol eden 640 tane kas var. Bunların hepsini ayrı ayrı beyincik tarafından kontrol edip yani 640 tane ayrı iplik gibi diyelim. Mukavemeti ayrı olan yani kasıldığı zaman ürettiği güç farklı olan hassasiyeti ayrı olan ve nereyi kontrol etti mesela çok yakın yerleri de kontrol ediyor olabilir ama insanın toplam vücudunun dengesini sağlamak için ve bazı ritmik hareketleri de seri bir şekilde ve dengeli bir şekilde tam hedefe odaklı bir şekilde yapmak için dış vücudun yani vücudun tamamının ağırlık merkezinin tam neresi olduğunu ve nasıl bir eğimde tam hangi kasların kasıldığında tekrar dengenin sağlanabileceğini bilmek, hesaplamak çok çok üstün bir zeka. Çok çok hızlı bir işlem gerektiren bir nokta. Çünkü birçok robot yapılıyor günümüzde. Ama hiçbirisi herhangi bir canlı kadar iyi denge sağlayabilir konumda değil. Mesela şimdi kasların uyum içine nasıl çalıştığını gösteren bir sunumumuz var. Onu gösterelim inşallah. Ondan sonra devam edelim. Kiye bir geçebilir miyiz? Evet, gülmemiz, konuşmamız, yemek yiyebilmemiz ve gözlerimizi açmamız gibi temel ihtiyaçlarımızı yapabilmemiz için kaslarımızın uyum içerisinde çalışması lazım. Çünkü hepsi kaslarımızda oluyor. Bakın küçük bir tebessüm veya basit bir gülümsemenin sağlanması için yüzümüzde tam 17 tane farklı kas aynı anda doğru görevi yaparak çalışmak zorundadır. Sadece gülmek için. 17 kastan bir tanesi çalışmazsa veya görevini yanlış yapsa gülümseme gerçekleşmez. Üstelik yüzdeki ifade de anlamsızlaşırdı. Ya bunu insanlar şeyden düşünebilirler. Diş doktoruna gittikten sonra oradaki kasların büyük bir kısmı uyuşuyor. Ondan sonra mesela gülmeye çalıştığında nasıl bir görüntü simetrik olmuyor, bozukluk oluşuyor. İşte olmadığı zaman ne olduğunu mesela gösterebilecek bir değil. Ama hepsinin tam simetrik, değil mi? Yani gülmek de çok simetrik oluyor. Kasların da simetrik kasılması bir sanatın ve uyumun eseri. Maşallah bu da Allah'ın bize yaratış sanatını gösteriyor.
Bir de mimik diye bir şey var. Yani hakikaten anlamlı bir insanın olur, yüzüne baktığın zaman ne düşündüğü, değil mi? Ne hissettiği anlaşılıyor. Çünkü o yüz kaslarında yansıyan bir şey. Onların kaybolduğu durumlarda böyle ceset gibi bir yüz ifadesi olur değil mi? Hiç mimiksiz bir ifade. Halbuki işte ruh hali, yani ne şekilde düşündüğü, hepsi yüz kaslarına yansıyor. Bu işte kasların idaresinden ortaya çıkan bir durum inşallah.
Evet, maşallah. Anlam yüklü bir ifade oluyor maşallah. Evet. Yani o da anlam içeren, yani biyolojik bir yapı, bir kas oluyor. Anlam çıkıyor oradan. Bir a diyorsun, ne halin var, sen çok mu güzel bir haber aldın. Mesela birçok sosyal bir duruma da yol açıyor inşallah. Bu da insanın mesela sosyal bir canlı olduğunu gösterir. Nasıl evrimciler insanın asosyal olan, yani sosyallikle hiç ilişkisi olmayan, temel ihtiyaçları için sürekli kavga eden bir hayvan olarak nitelendirmeye çalışsalar da, modern tıp bize, bilim, insanın tamamen Allah'ın özel yaratmasıyla olan sosyal bir canlı olduğunu bize gösteriyor inşallah.
Ruhu olan bir varlık tabii. Yani Allah kendi ruhundan üfürdüğü ruhu olan bir varlık. Çünkü sosyal canlı falan deyince o biraz yanlış. Evet. Değişik anlayabilirler. Evet. Allah'ın yarattığı, Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü çok farklı. Yani mesela işte diyorlar ya, maymunlarla kıyaslıyorlar. Halbuki maymun Allah'ın ruhunu taşımayan vahşi bir hayvan, ormanda yaşayan.
Şuursuz.
Halbuki insan ruhu olan, bilinçli, düşünen, sonuç çıkaran, muhakeme eden, adalet yapan, sevinen inşallah, konuşan, medeniyetler kuran, şehirler kuran, bilim ve teknolojiyle uğraşan, değil mi? Mikroskop alıp kendi vücudunu inceleyen bir varlık. Bu farkı meydana getiriyor zaten. Yoksa kaşın gözün benzemesi bir şey ifade etmez. Çünkü Allah canlıları hep benzer şekilde yaratmıştır. Hücrelerden meydana geliyor. Hepsinde hücreler var, hepsi benzer. Onun da kası var, insanın da kası var. Onun da beyni var, insanın da beyni var ama insan ruhu olan bir varlık. Bu işte asıl farkı meydana getiriyor. Bütün diğer canlılardan ayıran bir özellik inşallah.
Evet, devam edelim. İnsan yüzünde yalnızca mimik yapmakla görevli 28 ayrı kas bulunur. Bu kasların çeşitli kombinasyonlarında kasılmasıyla binlerce yüz ifadesi yapılabilir. Basit bir adım için ayaklarda ve sırtta bulunan 54 ayrı kasın uyum içinde çalışması gerekir. Bu ayak hareketleri için bir yürü tutmak ya da bir bardak su içebilmek 27 kemik ve bunlara yön veren mükemmel bir kas ve sinir sisteminin mükemmel yardımı ve uyumuyla ancak gerçekleşebilmekte. Kaslar kimyasal enerjiyi güce ve mekanik işe dönüştürürken bir çeşit biyolojik makineler olarak tanımlanabilir. Her hareketimiz için enerji gereklidir. Evet, kandaki glikoz bir makineyi çalıştıran yakıt gibi bu enerjileri sağlar. Yani kemiklerimizi hareket ettiren ve dokularımızı, derimizi hareket ettiren kaslar bu şekilde çalışıyor. Asıl kimyasal işlem ise glikozun karbondioksit ve suyu ayrışmasıdır. Bu işlem sırasında açığa çıkan enerji kas proteinleri tarafından büzülmek amacı ile kullanılır. Bu kimyasal reaksiyon hayli fazla miktarda oksijen gerektirmektedir. Kaslar bu sorunu aşabilmek için glikozu oksijenin yardımı olmadan laktik aside dönüştürme yeteneğini kullanırlar. Gerekli olan enerji de bu işlem sırasında açığa çıkar. Evet. Kaslarımızı çalıştırmamızın, onları kullanmamızın da elbette bir sınırı vardır. Bu sınır zorlandığında hareket önce zorlaşır, sonra da olanaksızlaşır. Bunun nedeni kasların kasılmasıyla bir süre sonra kas dokusunda az önceki reaksiyondaki son ürün olan laktik asitin birikmesi ve aşırı çoğalan laktik asitin kasları yorması ve kramplara yol açmasıdır. Yani laktik asit, yani mesela bu bir reaksiyon. Kasın enerji sağlaması için yaptığı bir reaksiyon. Sonucunda oluşan madde laktik asit belli bir limitin üzerinde olmaya başladığında, ki aynı anda siz de yoruluyor oluyorsunuz. Yani vücudun yük kaldırma, iş yapabilme kapasitesine yaklaşıyor oluyorsunuz. Ve laktik asit seviyesi artık öyle bir ana geldiğinde artık o kadar fazla bir yorgunluk hissi oluyor ki artık o kas çalışamaz duruma geliyor. Aynı zamanda da kapasitesini tam doldurmuş oluyor. Yine Allah'ın yaratmış olduğu bir denge ve uyum mekanizmasını görüyoruz. Laktik asitin oranı mesela az olsa ve az salgılansa, o zaman yorgunluk hissi olmayabilir. İnsan da kasının ne derece yorgunlukta ve ne kapasitede olduğunu hissedemeyeceğinden dolayı kullanmaya devam ettiğinde, mesela lifi atan sporcular oluyor veya kaslarında çeşitli rahatsızlıklar olan sporcular oluyor. Bu fazla zorlanmadan oluyor. Laktik asidin oranı da yine kasın tam gücüne ve kabiliyetine göre yaratılmış bir denge ve uyum faktörü inşallah. Devam ediyoruz. Kaslardaki laktik asitten kurtulmak için oksijen gerekli. Bu nedenle aşırı yorgunluktan sonra hızla solumaya başlarız. Solunumumuz da aynı şekilde artar. Kasta yorgunluğa yol açan bu madde kanın taşıdığı oksijenle temizleninceye kadar kas çalışamaz. Dediğimiz gibi kasın çalışmasını inhibe ediyor, biraz zorluyor. Tüm bu anlatılanlar vücudumuzda her saniye bizim bilgimiz dışında birçok faaliyetin gerçekleştiğini, üstelik bunları yapanların da kaslarımızdaki mikroskopik hücrelerin olduğunu bize göstermektedir. Bizim kasımızda milyonlarca, binlerce mikroskopik hücre var. Programın başına bahsettiğimiz proteinle çalışıyor onlar da. Protein sentezi yapıyorlar ve kendilerine uygun proteinle onlar da yaşamlarını ve faaliyetlerini yapıyorlar. Sonra onlar dokular oluşturuyor. Dokular organları oluşturuyor. Bunların hepsi de birbirine sinir sistemiyle ve damar ağlarıyla birbirine bağlı. Yani hem haberleşme hem de günlük ihtiyaçları, yiyecekleri, gıdaları ihtiyaç olan katı ve sıvı ihtiyaçları ve artıklarını damar yoluyla hem alıyorlar hem de boşaltıyorlar. Sinir sistemiyle de ihtiyaçlarını haber gönderiyorlar. Vücudumuzun hepsi tam bir koordinasyonla işte bu şekilde çalışıyor maşallah. Eğer bu sistemin bir kısmında mesela hücrelerimize kalsiyum ihtiyacını karşılayan hücreler olmasa, bunların çalışmasını etkileyecek olan hormonlar mesela az veya çok salınsa, o zaman kas hücrelerinde hemen bir hastalık beliriyor. Ve kalsiyumun azlığında da 100 miligramla mesela 12 miligram kalsiyum kanda olması gerekiyor. Eğer bu az veya çok olursa, o zaman kaslarda kimi azlığında kaslarda tepkisizlik oluyor. Tamam? Ya yani kaslarımızı kontrol etmekte yetimiz azalıyor. Fazlalığında da birikim çok fazla oluyor. Kalsiyum birikmesi çok fazla oluyor. Toksik etki yapıp bu sefer kasın tamamen kullanılamaz duruma geçmesine yol açıyor. Ki devamında bu tip rahatsızlıklarda ölümle meydana gelebilir.
Kasın kasılması için kalsiyum gerekiyor. Yani evet. Kalsiyumun her halükarda varlığı gerekiyor. Azlığında veya çokluğunda spazm veya tetane durumları ortaya çıkabiliyor. Çünkü kasların kasılması için de kalsiyum gerekiyor. Ve kalsiyumun da ayrılması gerekiyor. Bunun için de enerji gerekiyor. Yani ikisi de birbirine bağlı mekanizmalar. Azlığında da çokluğunda da tetani ve spazm durumları ortaya çıkabiliyor.
Çok ciddi rahatsızlıklar. Mesela yine kas hücresinin içerisine kalsiyum almakta etken bir protein var. Adı bestropin. Bestropin hücre zarına gömülü intermembran bir protein. Bundan mesela mutasyon olabiliyor. Ve olduğu zaman genetikçiler 3 tip çok ciddi kas rahatsızlığının vuku bulduğunu tespit ediyorlar. Ya vücudumuzdaki detaylar her nereyi aralasak bizim mikroskopumuzun büyüklüğü arttıkça detayında biz o kadar fazlalığına şahit oluyoruz. Hücrenin zarını ayarlıyoruz. Bestropin var. Bestropinin kimyasına baktığımızda amino asitlerin bir araya gelip oluşturduğu proteinin 3 boyutlu bir şeklini görüyoruz orada. Ve hücre zarının içerisine gömülü halde buluyoruz. Bu dışarıdaki kalsiyumun hücrenin içerisinde alınımında etken. Ve eğer bu kapıda bozukluk olursa bu sefer kalsiyum hücreden içeri giremiyor. Veya çok zor giriyor. Sonucunda da biz kaslarımızı şu an nasıl sağlıklı bir insan kullanırken ne bir acı duyuyor, ne bir ses duyuyor, ne de zorlanıyorsa, aynı şekilde mutasyon olduğunda ve hormon işlevini kaybettiğinde, ki bu çok çok minicik bir protein, hücrenin zarına gömülü minicik bir protein. Bunda bir arıza olduğunda bütün vücudu etkileyen çok ciddi rahatsızlıklar olmaya başlıyor. Şimdi Allah işte böyle detaylı yaratıyor. Maşallah. Mutasyon olduğu zaman dışarıdan gelen toksik maddeler, ultraviyole ışınları, x-ray ışınları gibi canlının vücudun içine kadar sirayet edebilecek dozda olan, dalga boyunda olan ışınlar hücrelerin içerisinde, DNA'nın içerisinde geldiği zaman aşırı dozda, orada programın başında anlattığımız DNA iplikçiğine zarar verip mutasyon olmasına yol açıyor. Bunun sonucunda da evrimciler ilerleme olacağını ve faydalı olacağını umdukları şey olmuyor. Tam tersine örneklerini verdiğimiz tetani hastalıkları, başka kanserlerde çalışmamasına yol açan birçok hastalık vuku buluyor ve canlının ölümüne veya çok ciddi rahatsızlanmasına yol açıyor. Evet sayın izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayvanlarda göç mucizesiyle bu sefer başlıyoruz. Kimler? Çubuklu balinalar. İnşallah. Ekranda da resimlerini gösteriyorum. Çubuklu balinalar.
Balinaların göçleri tropikal denizlerden kutup denizlerine kadar uzanan yıllık dairesel seyahatlerdir. Göçlerine en dikkat çekenler de çubuklu balinalardır. Bu balina türü sıcak tropikal ya da tropikal ile ılıman kuşak arasında sularda ürer. Neslin devamı için bu üreme yerinin özellikleri önem taşır. Çünkü yavrularının yaşaması için mutlaka sıcak sularda bulunmaları gerekir. Yeni doğan yavruların derilerinin altında koruyucu yağ tabakası yoktur. Eğer yavrular bu özellikleriyle kutup denizlerinde doğmuş olsalardı donarak ölürlerdi. Bu yüzden balinaların doğum yerlerinin sıcak tropikal sular olması son derece hikmetlidir. Yavru balinalar birkaç ay yalnızca anne sütüyle beslenirler. Balina sütünün yağı proteini zengin olduğundan yavrunun büyümesi ve özellikle de vücudunda yağın depolanması çok hızlı olur. Bu genç yavru için hayati bir özelliktir. Çünkü kutup sularında hızlı güç kazanmaya muhtaçtır. Doğum yaptıktan sonra yavrularını büyüten balinalar bir süre sonra besin bulabilmek için kuzey denizlere doğru hareket ederler. Çubuklu balinalar yılın en azından 4 ayında beslenmeden yaşayabilirler. Bu sırada yazın depoladıkları yağları kullanırlar. Hatta üreme alanlarına doğru yaptıkları dönüş yolculuğunda hamile olmalarına ve kimi zaman da bir yavru emziriyor olmalarına rağmen 7000 kilometreden fazla beslenmeden yüzebilirler. Bitkisel planktonlarla beslenen balinaların beslenmek için seçtikleri bölgenin özellikleri de dikkat çekicidir. Antarktika denizi tropikal denize göre 10-20 kat daha fazla plankton içerir. Bunu biliyormuş gibi balinalar beslenmek için bu bölgeye gelirler. Çubuklu balinaların uzun seyahatlerini inceleyen bilim adamları için balinaların yön bulma konusundaki yöntemleri merak konusudur. Bu konuda en çok öne sürülen açıklama balinaların dünyanın manyetik alanında değişiklikleri algılayabilecek bir yapıya sahip olduklarıdır. Beyinlerini çevreleyen dokularda bu işe yarayacak manyetik depolar olduğunu düşünmektedirler. Böylece balinalar dünyanın manyetik alanını kullanarak basit bir harita ve zamanlama elde ederler. Bu onların kendi pozisyonlarını görmelerini ve ilerlemelerini sağlar. Bunu başarabilmek için de bölgesel manyetik alandaki küçük değişimleri fark edebilirler. Buraya kadar anlattığımız her şey tek tek bir mucizeler zincirinin halkalarıdır. Bu canlıların her birinin bedenlerindeki mükemmellik ve sergiledikleri akıl ve organizasyon şüpheye yer bırakmayacak şekilde yaratılışı ispatlar. Allah doğacak yavrunun neye ihtiyacı olacağını, beden yapısının nasıl olacağını en başından bilir. Çünkü yeryüzünden gökyüzüne tüm evreni yaratan ve her an bu yaratmaya devam eden Allah'tır. Onun bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Bir ayet okuyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir. Şura suresi 29. ayet.
Maşallah, çok
maşallah.
Bilinç gösteriyor değil mi? Antarktika denizi tropikal denizlere göre daha fazla plankton içeriyor. Kalkıp oraya gidiyor.
Nereden biliyor?
Evet.
Değil mi?
Manyetik alan ölçen sistemler var değil mi? Dünyanın evet. Manyetik alanını... Nasıl ölçüyor dünyanın manyetik alanını? Beyin çevresini çevreleyen dokularda manyetik alan ölçen hassas alıcılar yerleştirilmiş. Yani yaratılmış. Onu takip ederek yön bulabiliyor. Ve bunların hepsi bize tabii kusursuz bir yaratılışı ispatlar. Çünkü onun genetik bilgisinin olması gerekiyor.
Kesinlikle.
O genetik bilgi çok kompleks bir yapı. Yani manyetik alan ölçecek hassas bir alıcı belli ki manyetik alan ölçmek için özel olarak tasarlanmış. Yani yaratılmış Allah tarafından. Ve onun genetik bilgisi canlıya yerleştirilmiş ve en baştan beri böyle. Çünkü bu sistemler olmasa balinalar göç edemez, plankton olan bölgelere gidemez, aç kalır ve hayatta kalamaz. Nitekim fosil kayıtlarına bakıyoruz. Şimdi biraz da fosil de göstereyim. Onur hocam gösterirse fosilleri. Bütün canlı türlerinin eksiksiz ve kusursuz bu sistemlerle birdenbire ortaya çıktıklarını ve hiç değişmediklerini görüyoruz. Mesela bu bir net delil evrimin olmadığına dair. Allah'ın yarattığına dair inşallah. Bilgisi var mıydı bunun?
Evet, bu bir yılan balığı. 95 milyon yaşında. Bu da günümüzdeki hali.
Bir fark var mı? En ufak bir fark yok. Tekrar göstereyim fosili. 95 milyon yıl önce değil mi? Baş kısmı, gövdesi, omurgası bakıyoruz. Mükemmel bir şekilde. Günümüzde de yine aynı şekilde hiç değişmemiş. 95 milyon yıl önce Allah yılan balığını yılan balığı olarak yaratmış. Ve hiç değişmemesi de evrim olmadığını gösteriyor. Yani ilk anda aynı günümüzdeki halinin genetik bilgisiyle birdenbire yaratıldığını görüyoruz inşallah.
Evet, inşallah. Ve göç mucizesi çok muazzam. Mesela DNA'yı anlattık, proteinleri anlattık ama DNA ve protein içerisinde canlının bütün fizyolojisinin ve morfolojisinin, fenotipinin, yani bütün dış görünümünün ve içindeki detayların bilgisi olsa da hayvanların ve bitkilerin yaptığı kabiliyetin bilgisi olmuyor. Mesela göç mucizesinde, şimdi az önce Yeter Hocam anlattı. Yani hayvanın kıtalar arası yolculuk yapıp bir başka bir kıtada ve bambaşka bir mevsimde nasıl bir yiyecek ortamı olduğu, oradaki sıcaklığın kendisi için ve yavrusu için daha uygun olduğu, işte orada yavrulayıp öbür tarafta beslenmenin daha iyi olduğunu, yani bu bilginin bilinmesi ve o şuurla rotasını tayin edip oraya yolculuk yapması çok muazzam bir olay. Burada Allah'ın biz hayvanları şuursuz yarattığını biliyoruz. Ancak Allah'ın ilhamıyla hareket eden canlılar görüyoruz biz. Başka bir şey değil. Çünkü Allah ayette birçok hayvana dikkat çekiyor ve onlara vahyettiğini, onların şuursuz olduğunu ve Allah'ın tecellisi olduğunu inşallah bize gösteriyor. Balinalar da buna bir tane örnek. Ve mesela manyetik alanı tespit etmesi var. Muhakkak manyetik alanı algılayıcı içindeki proteinler ve organlar var. Doğru, evet. Ama mesela manyetik alanı olmayan bir hayvana bu veya buna benzer bir manyetik alan algılayıcı organ nakledildiğinde o hayvan manyetik alanı bilip ona göre yolculuk yapar hale gelmez. Ancak bu organla birlikte yaratıldığında o hayvanın da o bilgisi üzerine Allah yüklüyor inşallah. Nasıl ki böyle bir sistem sonradan hayvana eklenemeyeceğine göre üzerindeki sistem de sonradan zaman içerisinde gelişmelerle olmamıştır. En başından beri bütün sistemleriyle birlikte yaratılmıştır inşallah. Bu inşallah. Bilimin bize gösterdiği en büyük değil.
Tabii ya, yani canlıların ve hayvanların öyle davranışları var ki onun maddi özelliğinden kaynaklanan bir şey olmadığı da ortada. Mesela genetik olarak bir proteini yok onun. Böyle fedakarlık yapıyor, sevgi gösteriyor, merhamet gösteriyor yavrularına. Onunla ilgili bir filmimiz vardı, yavrulara özel bakım. Hazır değil, birazdan hazır olunca gösteririz. Ben de gösterebilirim aslında. O zaman hazır mı şu
hazır
anda?
Tamam. Gösterelim.
Bazıları ayakta durmakta bile zorlanırlar. Son derece güçsüz ve bakıma muhtaç olan bu yavru hayvanlar ancak Allah'ın gücü ve korumasıyla yaşamlarını sürdürebilirler. Örneğin foklar. Fokların yaşadığı bölgelerde hava bahar aylarında bile en fazla -5 derece sıcaklıktadır. Ancak bu soğuk anne fokları da yavruları da hiç etkilemez. Yavrular bebek yağı denilen bir yağla kaplı olarak doğarlar. Küçük vücutları bu yağ sayesinde sürekli sıcak kalır. Memelilerden çok azının yavrusu fok yavruları kadar hızlı büyür. 3 hafta içinde yavru ağırlığının 3 hatta 4 katına çıkar. Çünkü fokların sütü en iyi inek sütünden 12 defa daha yağlıdır ve 4 kat daha fazla proteinlidir. Bu durum yavrunun çok hızlı büyümesini sağlar. Anne fokun özel sütü bebek fokun vücudunda hemen koruyucu yağlı bir tabakaya dönüşür. Son derece aciz olan ve kendini koruması mümkün olmayan fok yavrularının her türlü ihtiyaçları anneleri tarafından karşılanır. Çünkü Allah yarattığı her varlığı en güzel şekilde rızıklandıran, her türlü ihtiyaçlarını eksiksiz olarak yaratandır. Bir ayette şöyle buyrulur: kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O işitendir, bilendir.
Evet, her rızkı yaratan Yüce Rabbimiz, bebeklerin özel bebek yağıyla doğması mesela mucize. Özel bir bebek yağı oldu, yetişkinde olmuyor. Çünkü dış tabakasındaki tüyler o kadar büyümemiş oluyor kimi hayvanlar. O yağ onu koruyor maşallah. Ne biraz önce ne biraz sonra. Ne aşama aşama ne daha sonra. Tam olması gerektiği zamanda, tam olması gerektiği kadar. İşte bu Allah'ın inşallah yaratma sanatı. Şimdi bir sunumla devam edelim. Muazzam hızla hareket eden canlılar. Canlılardaki hızı anlatacağız. Mesela bir şahin. Önce havada yükselir. Sonra kendisinden daha aşağıda uçan avının tam üstüne doğru saatte 322 kilometre hızla düşer. Yani 322 kilometre hızla uçar. Havadaki bu çarpışma sonucu ölen avını pençeleriyle aniden yakalayarak avlanma işlemi sona erer. Ya 322 kilometre hız karada o kadar teşkilatlı kullanılan arabalarda bile çok kaza yaptığında çok vahim sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani ölümcül kazalar meydana geliyor. Şahin bunu her gün avlanmak için sürekli çarpışıyor havada birisiyle. 322 kilometre hızla. Buna uygun kanat, buna uygun pençe, buna uygun göz yapısı. Çünkü 322 kilometre hızla rüzgarın aynı şekilde ona direnç uyguluyor. Her yapısının tam olması gerektiği şekilde ancak yaratılırsa inşallah bu sistem çalışır.
Yani yoksa tabii canım, saatte 150 kilometre giden arabada bile kafayı dışarı çıkaramazsın. Yani gözünü açamazsın böyle insan. Bu 300 kilometre havada o, özel bir göz yapısı gerekiyor tabii onun için. Evet. Ve mükemmel göz yapıları var. Çok uzak mesafeleri görebiliyorlar. Mesela kartal değil mi? Kilometrelerce uzaktan
4,5 kilometre
geriye göre canlıları görüp avlayabiliyor onları.
Evet. Karadaki yaşama baktığımızda, karada maksimum hıza ulaşan hayvanlar ise çitalar. Saatte tam 113 kilometre hıza ulaşabilen dünyanın en hızlı kara hayvanlarıdır. Sürüler halinde avlanan diğer büyük kedigillerden farklı olarak genellikle hızları sayesinde avlarını tek başlarına yakalayabilirler. Tek başına avlanabiliyor 113 kilometre hızla. Sudaki, şimdi sudakini söylüyoruz. Sudaki en hızlı balık ise yelken balığı. Kılıç balığına benzeyen ve sırtında büyük bir yüzgeci olan yelken balığı saatte 109 kilometrelik süratiyle sudaki en hızlı canlıdır. Güçlü yüzgeçleri ve aerodinamik özelliği sayesinde bu balık hem kendisinden daha küçük balıkları ve mürekkep balıklarını avlayarak besin ihtiyacını karşılar. Hem de aç köpek balıklarından kolayca kaçabilmektedir. Hay maşallah, 109 kilometre su içinde, su altında. Bayağı. Ya mesela bu 109 kilometre hız. Şimdi canlının şu resmine tekrar bakalım. Her haliyle suyun içerisinde yaşayan ve bütün donanımıyla suyun içerisinde o hidrodinamiği yarayacak özelliğini de hesaba katalım hızlı giderken. Ve bütün ahengi suda yaşayan canlıya uygun bir şekilde yaratılmış vaziyette maşallah. Evrimciler illaki suda yaşayan canlıyı karaya çıkarmaya çalışıyorlar. Karadakini de havaya çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdi gösterdik bak, karada havada şahin var, 320 kilometre hızla uçuyor. Çıta var, 103 kilometre hızla koşuyor. Balık da 109 kilometre hızla suyun altında yüzüyor. Ve hepsi de yaşadıkları ortamda uzman. Ve memnun, çok da rahatları yerinde. Allah her canlıyı her ortamında çok uyumlu yaratıyor. Böyle geçiş falan ancak hayallerde oluyor. Özel bir dayanıklığa sahip deniz kırlangıçları. Sadece 300 gram ağırlığı olan bu küçük kuşlar her yıl Kuzey Kutbu'ndan Antarktika'ya, oradan da geriye doğru bir yolculuk yaparak Kuzey ve Güney Kutup buzlarına yaklaşık 15 bin kilometre yol kat edebiliyorlar. Kırlangıçların göç ederken tamamladıkları daire yaklaşık olarak 40 bin kilometre. Yani dünyanın çevresi kadar. Ve yaklaşıyor. Ve bu uzunluk hemen hemen dünyanın çevresine söylediğimiz gibi eşit. Bayağı havada 40 bin kilometre uçabiliyorlar.
Nasıl o kadar yolculuk yapıyorlar? Yani nasıl yön buluyor? Değil mi? Bir de Yapısı da müsait ona. Ya 40 bin kilometre ne demek? Dünyanın çevresini dönecek kadar uzun bir yol kat etmeleri. Bir insan yani yol bilmese, adres bilmese, yani yabancı bir şehirde olduğunuzu varsayın. Ve birkaç sokağa girip çıktı mı kayboluyor, yönünü kaybediyor, değil mi? Adresi bulamıyor. Mutlaka sorması gerekiyor. Ya da işte şimdi navigasyon sistemleri var, mutlaka kullanması gerekiyor. Kuşlar bunu milyonlarca yıldır yapıyorlar. Başka canlılar da yapıyorlar. Somon balıklarının yolculuğu var mesela. Böyle kimyasal algılama sistemleri var. İşte dünyanın manyetik alanını algılayabiliyorlar. Değil mi? Arı mesela güneşe göre yön buluyor. Güneşe bakıyor. Nerede güneş? Hatta bulutların arasından görüyor. Ultraviyole görme sistemleri var. Ki güneş de hareketli. Onu da hesaba katıyor. Her 4 dakikada bir derece hareket ediyor.
Dünyanın
bakıyor, değil mi? Gidiyor, geliyor. Güneşin yerini hesap ederek diğer arılara bildiriyor. Onlar da yön buluyorlar. Birçok canlıda bu özelliği görüyoruz. Yani bunların çok net birer yaratılış delili olduğu çok açık. Çünkü bu sistemlerin en baştan itibaren var olduğunu görüyoruz. İlk canlılardan itibaren ve hiç değişmediklerini canlıların. Nitekim mesela evrimcilerin böyle aldatma izahları oluyor. Aldatmaya yönelik. Diyorlar ki adaptasyon diye bir şey var. Yani bir canlı bir ortama gidiyor. O ortamın şartlarına yeni genetik bilgilerle evrimleşerek adapte oluyor. Halbuki bu çok saçma bir izah. Böyle bir mekanizma yok. Yani biz bunu genetikten de biliyoruz, moleküler biyolojiden de biliyoruz, fosil kayıtlarından da biliyoruz. Hiçbir şekilde doğa şartları genetik bilgiyi etkilemiyor. Yani çok soğuk ortama giden bir, diyelim kutup ayısı. Kutup ayısının işte tüyü çok kalın, vücudunda çok kalın bir yağ tabakası var. Ki o soğuğa uygun olarak yaratılmış. Ama kutup ayısı normal bambaşka bir ayıyken kutupa gidip ondan sonra o genetik özellikleri kazanmıyor. Bu imkansız zaten, böyle bir özellik yok. Yani yeni genetik bilgi ekleyen, DNA'da değişiklik meydana getirip yeni genetik bilgi ekleyen bir mekanizma yok. O genetik bilgiye ya sahip o canlı ya değil. Ama şu oluyor, adaptasyon buna denebilir. Ama onların söylediği anlamda değil bu. Yani yeni genetik bilgi yok, evrim yok dolayısıyla. Mesela bir canlının kullandığı genler var, bir ortamda bulunuyor. Kullanmadığı genler olabiliyor, ona ihtiyacı yok. Mesela bakteriden örnek verelim yine. Bakteri hem glukozu kullanabiliyor enerji için, hem laktozu kullanabiliyor. Laktoz da sütte bulunan bir şeker. Bakteri glukozu kullandığı zaman, glukoz olduğu zaman ortamda laktozu parçalayacak genlerini kapalı tutuyor, israf yapmıyor. Ona ihtiyacı yok. Ama ortamda glukozu kaldırın, siz sadece laktozu koyun. Onun zaten özel bir genetik mekanizması var. Otomatik olarak laktozu kullanan genetik mekanizma işlemeye başlıyor. Ve laktozu kullanıyor. Glukozu kullandığı genetik mekanizma kapalı tutuluyor. Bu tamam, adaptasyon bu. Ama ikisine de sahip o genetik bilginin. Dolayısıyla evrim yok burada. Evrimcilerin söylediği anlamları bir şey hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Kutup ayısı en baştan beri kutup ayısı ve bunu fosil kayıtlarından da net olarak görüyoruz zaten. Mesela gösterdi burada yılan balığı. 95 milyon yıl kardeşim, 95 milyon yıl önce günümüzdekinin aynısı. Ne adapte olmuş, ne evrimleşmiş, ne bilmem ne etmiş yani böyle, değil mi? Çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Bütün canlılar için geçerli. 350 milyon tane de fosilimiz var zaten bunu kanıtlayan. Bu da evrimcilerin bu iddiası da yalan. Yani o gerçekle ilgisi yok. Hiçbir şekilde sonradan yeni genetik bilgi oluşmuyor hiçbir canlıda. Kanat en baştan beri ya var ya yok. Öyle yarım kanat, kanadın oluşumlu böyle aşama aşama oluşum falan bir şey yok. Zaten evrimin kendi mantığına da ters bu. Çünkü yarım kanatlı uçulmuyor, çeyrek kanatlı uçulmuyor, %90 kanatlı da uçulmuyor. Onların mantığına göre kullanılmayan organ eleniyor. Doğal seleksiyon seçmiyor onu. Doğal seleksiyon seçme yetisi de yok, o da palavra da. Doğal seleksiyon da ön seçme şeyi yok. Hiçbir şekilde onların dediği gibi olmuyor. Kanatlı canlının bir bakıyoruz, mükemmel kanadıyla, tüyleriyle, içi boş kemik yapısıyla, kuşlardaki kemik yapısı içi boştur, özel akciğer sistemleriyle ve metabolik sistemleriyle bir anda var olduğunu görüyoruz. İşte bu yaratıldığını gösteriyor. O genetik bilgi, o mükemmel organlar, o sistemlerle bir anda ortaya çıkıyor ve milyonlarca yıl boyunca da hiç değişmiyor. Mesela bunu Stephen Jay Gould söylüyor. Çok ünlü bir paleontolog ve en önde gelen evrimcilerden biri dünyada 20. yüzyılın. Diyor ki fosillerin iki özelliği vardır diyor. Aniden ortaya çıkış canlıların ve staz, yani değişmeme. Milyonlarca yıl değişmiyor. İşte bu evrimin olmadığını gösteriyor. Yaratıldığını gösteriyor bize, kanıtlıyor net olarak.
Evet, adaptasyona insanlardan bir örnek vermek gerekirse de işte Tibet'te yaşayan insanlar üzerinde bir araştırma yapılmış. Onların rakımları çok çok yüksekte yaşıyorlar. Normal karada, denize yakın yaşayan insanlarda ihtiyaç olmayan ve çok da sentez yapılmayan bir gen var. EPAS1 geni. Bu kendisine bağlı yaklaşık 20 tane oksijen solunumuyla alakalı geni regüle ediyor, kontrol ediyor. Tibet'te yaşayan insanlarda bu genin protein sentezlerinin çok fazla olduğunu gözlemlemişler. Çünkü orada oksijen daha az. Az olunca da oksijeni solunmak için onunla ilgili, yani daha az oksijenle solunum yapmakla ilgili genlerin ve proteinlerin daha fazla salındığını görüyoruz. Bu bir adaptasyon. Ama bu bilgi bütün insanlarda var. Zaten var.
En baştan beri var.
En baştan beri
var. Yani sonradan ortaya çıkan bir genetik bilgi yok.
Sonra olmadığı gibi hali hazırda bizim mesela bizim üzerimizde de var ama bizde mesela o bilgi şey yapmıyor, kullanılmıyor. Ama Tibet'te çok kullanılıyor. Adaptasyona örnek vermek
yani
gerekirse.
İlk insandan beri var olan genetik bilginin değişik kombinasyonları bu değişik insan ırklarını ve insanlar arasındaki farklılığı meydana getiriyor. Ama bakın dikkat edin, ilk insandan beri var olan genetik bilgi, yani sonradan var olan bir genetik bilgi, yeni bir protein, yeni bir organ yok. Bütün proteinler Hazreti Adem ve eşinde var. Bugün insanların sahip olduğu hiçbir ekstra protein, ekstra bir gen yok. Yani nereye baksak keratini öyle, kristalin proteini öyle, işte peptidaz enzimi öyle, Krebs siklusundaki bütün enzimler, insülin, tiroid hormonu, nöreksin geni hepsi ilk insandan itibaren var ve kopyalanarak diğer insanlara nesilden nesile aktarılmış. İşte bazı insanlarda bazı genlere ihtiyaç oluyor. Onu kullanabiliyor ortamına göre. Mesela ne oluyor? Diyelim ki zencilerdeki pigment daha fazladır diğer insanlara göre. Onun için siyahtırlar zaten. Ama değişik deri rengini kontrol eden 3 tane gen herkeste var. İlk insandan itibaren var. Onun bir değişik kombinasyonuyla ağırlıklı olarak pigment yapan gen onlarda daha aktif. Onun için daha siyahlar yani. Ama bu genetik bilgi yeni değil. Sonradan eklenmiş bir genetik bilgi değil. Tesadüfen de olamaz zaten. Genin kompleks yapısı o kadar kompleks ki kavrama sınırlarının ötesinde. Sonradan genetik bilgi ekleyen tesadüfi bir mekanizma yok. Yani onların dediği gibi doğal, böyle hani doğada bulunan böyle bir mekanizmayı Allah yaratmamış. En baştan itibaren var olması gerekiyor. Onur Hocam'ın verdiği örnekte de o zaten yani. Evet, zaten sahip olunan bir genin fazla çalışıp az çalışması örneği. İnsan mesela yüksek yerlerde yaşayanların kırmızı kan hücreleri artıyor sayı olarak. Neden? Daha çok oksijen taşıma ihtiyaçları var. Ama bu genetik bilgiye zaten sahip. O gen o ortamda ona biraz yardımcı oluyor. Mesela ağırlık çalışan birinin kasları gelişiyor. Ama onun çocuğu çok kaslı olarak doğmaz. Çünkü o DNA'sında bir değişiklik meydana getirmiyor. O zaten sahip olduğu bir özellik onun. Kas dokusu kullanıma göre artar. Tabii şunu da hemen dikkat çekelim. Bakın o da evrimcilerin bir yalanı. Kullanma veya az kullanma bir organı ne köreltir ne geliştirir. Bu hiçbir zaman olmuyor. Bu çok önemli. Bu Lamarck'tan kalma bir kalıntı. Ulan 150 yıldan fazla oldu bunu reddedeli. Hala bazı insanlar bunu mesela körelmiş organ diyorlar. Hiçbir organ kullanılmadığı için kaybolmaz, körelmez. Böyle bir şey yok. Genetik bilgide değişiklik olmuyor. Mesela örnek veriyorlar. Diyorlar ki işte kuyruk sokumu kemiği. Ya kuyruk sokumu kemiği son derece faydalı bir şey. Eğer kuyruk sokumu kemiği olmasa, buna sakrum ve koksix deniyor böyle. O omurganın son kısmı. Oturamazdık. Nasıl oturacaktık o zaman? O oradaki pozisyonu sağlıyor. Leğen kemiği, kuyruk sokumu kemiği var ki oradaki organları, yoksa bir löp olurdu böyle. O organların üstüne oturamazdın yani. Böyle oturma şeyi kaybolurdu, yetisi kaybolurdu. Kaldı ki orası zaten önemli kasların yapışma yeri. Ya da appendiks diye bir organ var. İşte appendisit deniyor. Onun iltihabına da appendisit deniyor. Appendisit olduğu zaman aldırıyorsunuz onu. O da faydalı olduğu görüldü. Körelmiş bir organ falan değil. Bağışıklık sisteminde faydalı, içinde faydalı bakterileri barındırdığı da anlaşıldı son yıllarda. Aynı şekilde bademcikler mesela. Tonsil denen organlar iltihabı olduğu zaman tonsilit oluyor. O zaman alınıyor. Zararlı olmaya başlıyor vücuda. Ama o da bağışıklık sistemi için faydalı. Hiçbir şekilde körelmiş organ yok. Çünkü genetik bilgide bir değişiklik meydana gelmiyor. Aynı şekilde bir organı kullanma da onu geliştirmiyor. Genetik olarak geliştirmiyor. Yani şöyle gelişme oluyor. Yani kası kullandığımız için kaslarımız gelişiyor. Ama bu genetik bilgide değişiklik meydana getirmiyor. Onun için senin çocuğun kaslı olarak doğmuyor. Yani Arnold Schwarzenegger'in 10 kuşu Arnold Schwarzenegger gibi olsa hiç fark etmez. Çocuğu gene normal bir çocuk olarak doğar. Arnold Schwarzenegger olarak doğmaz. Evet. Ya bunu artık biliyoruz. Ya herkes biliyor zaten. Yani biz biliyoruz diye herkes biliyor. Bilimsel olarak biliniyor çünkü. Ama Charles Darwin bilmiyordu mesela. Atıyordu çünkü genetik bilinmiyordu onun zamanında.
DNA
mesela
bilmiyordu, evet.
Evet, şunu diyordu. Sünnet oluyor insanlar. Değil mi? Babadan oğula hep sünnet olarak devam ediyor. Hatta binlerce yıldır sünnet uygulanıyor. Musevilerden de yapılıyor çünkü sünnet. Kimi hiç kimsenin çocuğu sünnetle doğuyor mu? Doğmuyor. Değil mi? Neden? Çünkü DNA, DNA'sı aynı. Hiçbir değişiklik meydana gelmiyor onda. Onun yani sünnet olması DNA'sında değişiklik meydana getirip de sünnetli doğmuyor çocuğu. Bu kadar. Bitti yani zaten. Bu Lamarck'tan kalma kalıntılarla hala yok körelmiş organ, yok körelmemiş organ. Sizin kafanız körelmiş yani. O olmuş yani. O
bazen ne diyorlar ki?
Darwinistlerin yani.
Benzerlikten dolayı o onun atası diyorlar. Halbuki işte batta homoloji diye de bir iddia atıyorlar ortaya. Halbuki sadece benzer olması onun ondan gelen bir atası olduğu anlamına hiçbir zaman gelmez. Şimdi bakın slide'da gösteriyorum. Karşımızda gergedan böceği var. Gergedan böceği günümüzdeki gergedanlara çok benziyor. Çok büyük tonlarca ağırlıkta olan. Yani günümüzdeki gergedanın atası o zaman bir gergedan böceği mi diyecek evrimciler. Hatta bakın özelliklerini biraz okuyorum. Kafaların üzerindeki boynuz benzeri eklenti nedeniyle gergedana böceği adı verilen böcekler ise sadece 20 gram ağırlığında olmalarına rağmen filden çok daha güçlüdürler oran olarak. Bu böcek türü vücutlarıyla kıyaslandığında kendi ağırlıklarının tam 850 katını kaldırabiliyorlar. Bu 60 kilogram ağırlığındaki bir haltercinin 51 bin kilogram yani 51 ton ağırlığını hiç zorlamadan kaldırmasına oranlarsak tekabül ediyor. Nasıl ki şu böcek günümüzdeki gergedanların atası olamayacağına göre, bu çok komik bir fantastik masal olabileceğine göre, evrimcinin iddiaları da bunun üzerine gitmiyor. Bunun üstünde bir iddia değil.
Evet.
Evet.
Ya evrim işte öyle bir masal ki yani milleti, insanları 150 yıldır böyle kandırmışlar. 3000-4000 yıllık bir pagan din yani. Batıl bir din. Süper yobazlık yani. Yobazlığın şahı yani Darwinizm böyle. Öyle bir yobazlık. Çünkü Sümerler ta Firavun döneminde Firavun da aynı şeyleri söylüyordu. Bir bakıyorsunuz aynı adam aynı şeyi söylüyor. Hala körelmiş organ diyorlar. Lamarck'tan kalma. Bütün yani evrimcilerin bile reddettiği artık. Yine tekrarlıyorlar. O kadar cahiller ve o kadar zırvalıyorlar ki yani böyle. Ama yani net olarak artık böyle kimse evrimi savunamayacak duruma geldi. Mesela Richard Dawkins de proteinler tesadüfen olur derken birdenbire artık tamam tesadüfen olamaz. Doğru. Değil mi? Onu artık kabul etti. Uzaylılar getirdi dedi. Yani böyle tam çamura yatma şeklinde. Halbuki uzaylıları kim yarattı? Uzaylıların da bir şey getirdiği falan yok. Ayrıca uzaylı da yok yani gördüğümüz. Varsa da uzaylıyı kim yarattı? Allah yarattı yani. Bir kere dünyada imkansız olan bir şey. Dünyada imkansızlığını kabul etti proteinin oluşmasının. Evrenin her yerinde imkansızdır. Bütün galaksilerde, yıldızlarda, uzayın sonunda bile imkansızdır. Çünkü evrenin tamamında aynı fizik kuralları geçerlidir. Nedir o fizik kuralları? Bütün kainat atomlardan oluştuğu için, atomlardan ve kuantumlardan ve parçacıklardan oluştuğu için her yerde yer çekimi vardır, gravitasyon vardır. Hepsinde zayıf nükleer kuvvet vardır. Hepsinde güçlü nükleer kuvvet vardır. Hepsinde elektromanyetizm vardır. Evrenin tamamında bu şekildedir. Değil mi? Bitti. Yani bir yerde imkansız olan bir şey, orada da imkansız, burada da imkansız, şurada da imkansız. Yani zaten onu söylemiş oldu o, dünyada imkansız olduğunu kabul etmekle. Bu bizim işte, bakın hepsi bunların aslında çok güzel alamet. Ahir zamanda yaşadığımızın net delilleri. Çünkü ahir zamanın ilk bir döneminin Peygamber Efendimiz çok şiddetli böyle deccaliyette bir yükselme, bütün dünyayı kontrol altına alması açıkça ifade ediliyor, bildiriyor hadislerde. Ki o Darwinizm ve materyalizmdir. Allah'ı inkar eden bu felsefeler hakikaten dünyanın tamamına yakınını kontrol etti. Dünyanın %99'unu. Fakat ondan sonra ardından birdenbire Allah'ın dilemesiyle inşallah Hazreti Mehdi'nin faaliyetleriyle vesile ediyor Hazreti Mehdi'yi. Peygamberimiz söylüyor bunu. Dünyada güzel ahlakın hakim olması ama deccaliyetin ortadan kalkmasıyla oluyor bu. Yani Darwinizm ve materyalizmin bilimsel delillerle. Ve ayrıca peygamberimiz çok önemli başka deliller de vermiş. Mesela bunlardan biri Afganistan'ın işgali Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak bildirilmiş ve aynısı da gerçekleşti. Şimdi ona bakalım. Evet. Afganistan tam Hicri 1400'ün başında işgal edildi. Bakın hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Talikan Afganistan'a, yani Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Şimdi hadisteki bu ifadeye dikkat edelim. Peygamberimizin söylediklerine. Bir kere Afganistan'a yazık oldu diyor. Ve orada diyor altın ve gümüş olmayan hazineler vardır diyor. Bakın bakıyoruz Afganistan'da hadiste dikkat çekildiği gibi zengin maden yatakları da vardır. Nitekim Afganistan işgal edildi. Yazık oldu Talikan'a diyor Afganistan'a. Biliyorsunuz Ruslar işgal ettiler. Ne zaman işgal ettiler? Tam ahir zamanda. Yani Hicri 1400'de gerçekleşti bu olay. Tam Hicri 1400, 1980 yılında Afganistan'ın işgal edildiğini görüyoruz. Evet. Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Bakıyoruz gazete haberlerine. Maden yatağı diyor Afganistan. Ama altın ve olmayan. Evet. Tam Peygamber Efendimiz'in söylediği şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. İşte bu bir tane alamet. Yani Peygamberimizin söylediği tamamına yakını gerçekleşti. 150'den fazla alamet gerçekleşti. Deccaliyet tepe taklak, değil mi? Darwinizm ve materyalizm ki net olarak dünyayı kontrol etmişti. Fakat yavaş yavaş güzel ahlakın Hazreti Mehdi'nin hayatta olduğunu ispatlıyor bu bize tabii. Dünya çapında yayıldığını, dinde yükseliş olduğunu görüyoruz. Politikacıların, sanatçıların hep dindar olduğunu görüyoruz. Dindarlaşıyorlar. Eskiden dindar olmayan insanların birdenbire dindarlaştığını görmeye başladık. Mesela sanatçılar Allah'ı anmaya başladılar. Mesela aynı şekilde devlet adamlarının, değil mi, Allah'ı anan sözlerini, Allah dediklerini, Allah'a inandıklarını görüyoruz inşallah. Mesela bakın bununla ilgili bir örnek verelim. Dünyaca ünlü sanatçılar Gwyneth Paltrow isimli ünlü sinema oyuncusu diyor ki Gwyneth Paltrow kendisiyle Bounce adlı yeni filmi hakkında yapılan bir röportaj sırasında Allah'a olan bağlılığını kadere olan inançlarıyla inancıyla dile getirmiştir. Ben kadere inanırım ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanırım. Hiçbir şey kaza sonucu olmaz. Bu çok büyük bir değişiklik. Yani bu tanınmış aktörlerin ya da aktrislerin sinema sanatçılarının hiçbir şekilde böyle söylediğini duymamıştık
evet,
daha önce.
Evet, eskiden işte evet. Buda oldu, Budist oldum, değil mi? Yoga'ya gidiyorum gibi böyle fiiller hep ön plana çıkartıldı özellikle ünlüler tarafından. Şimdi hakikaten tam tersi oldu. Kaderle ilgili ben mesela Allah'ın her şeyi güzel yarattığına inanıyorum diyor. Allah'a inanmayan insanların niye inandığını, inanmadığını anlamıyorum diyor. Hakikaten inanca yönelik ve Allah'ın varlığına yönelik çok güzel sözler duymaya başladık.
Evet.
İnşallah.
Tamam, bir devam edelim. Bakın diye bu çok az örnek veriyoruz. Jennifer Aniston sinema oyuncusu, ünlü Amerikalı oyuncu inancını şu sözleriyle açıklıyor. Allah'a inanıyorum. Bizim güçlü olduğumuzu ve tüm bunları da kendi kendimize yaptığımızı sanmıyorum diyor. Her şeyi yapan Allah diyor. Yani Allah'ın sonsuz gücü olduğunu söylüyor.
Maşallah.
Kirk Douglas yine sinema oyuncusu. Ünlü aktör Kirk Douglas 6 Ekim 1997 yılında yapılan bir röportajında geçirdiği rahatsızlığın kendisini Allah'a yönelttiğini belirtiyor. Geçirdiğim felcin en önemli sonuçlarından biri Allah'a olan inancımı bir kez daha göstermiş olması. Felçten sonra fark ettim ki konuşabilme mucizesini artık bir lütuf olarak görüyorum diyor. Değil mi? Dine dönmüş. Allah'a inandığını söylüyor.
Evet.
Sarah Jessica Parker yine sinema oyuncusu çok tanınmış. Diyor ki Amerika'nın ünlü bir dizisinde başrolde oynayan aktris Sarah Jessica Parker Allah'a şükretmediğim tek bir günüm bile geçmiyor diyerek elde ettiği başarıyı Allah'ın bir nimeti olarak gördüğünü belirtmektedir. Yine mesela Rene Russo sinema oyuncusu. Ünlü Amerikalı aktris Rene Russo mankenlik yaparken dini araştırmış ve Allah'a olan inancını dile getirmiştir. İşte ünlü sinema oyuncusunun Allah'a yönelişinin delili olan sözlerden biridir. Bu bir felsefe değil, Allah benimle birlikte diyor. Çok açık bir şekilde, değil mi, maşallah söylüyor. İşte bu çok önemli bir değişim var dünya çapında. Yani bu Darwinist materyalizm saçmalıklarının tepe taklak olduğunu bilimsel çalışmalarla, delillerle, ki Allah razı olsun hocamız Mehdi öncüsü olarak buna vesile oluyor. Dünya çapında 200 ülkesinde dünyanın 73 dilde okunuyor kitapları. 300 kitabı var. Ve evrime karşı dünyada bütün dünya medyası tarafından en etkili, tek etkili kişi olarak gösteriliyor. Yerle bir etti maşallah. Bunun neticesinde de Allah gösteriyor sonuçlarını. İnsanların dindarlaştığını görüyoruz. Ünlü bilim adamları birer birer Darwinistken hepsi Allah'a inanmaya başladılar, dindarlaştılar değil mi inşallah?
Evet ya, özellikle hocamızın yaratılış atlası bu konuda çok etken oldu. Çünkü kilit nokta inançta evrim teorisi. Bu metafizik bir konu, ahir zamanın bir büyük bir olayı. İnsanların nasıl tamamının inkar etmesine sebep evrim teorisi ise, aynı şekilde evrim teorisinin çökmesi de insanların Allah'a iman etmesine yol açıyor. Çünkü Allah dünyayı her zaman için inananlarla inkar edenlerin bir mücadele edeceği ortam halinde yaratıyor inşallah. Yani birisi azaldığı zaman o zaman diğerinin arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yüzyılda evrim teorisine inananların hakimiyeti vardı. Yani komünizm, faşizm ve türlü ateist ideolojilerin hakimiyetinin temelinde evrim teorisi vardı. Ve bu teorinin hala bir kısım tesiri de hala günümüzde devam etmekte. Ama artık her geçen gün, her geçen saat inşallah teorine inanan insanların azaldığını, insanların şuurunun ve aklının daha çok yerine geldiğini ve inanç daha da büyüdüğünü, daha önemli hale geldiğini, inanç konusunun tüm dünyada inananların, ya her ülkeden, bütün dünyadaki türlü türlü ülkelerin devlet başkanlarından, ünlü artistlerinden, düşünürlerinden, sporcularından, bilim adamlarından böyle açıklamalar geliyor. Zahiren baktığımızda da hocamızın en önemlisi Yaratılış Atlası ve diğer eserlerinin etkisi olduğunu görüyoruz maşallah. Çünkü Allah'a Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri iman eden bir insan, yani tek başına iman eden bir insan tüm dünyaya meydan okur gibi bir aktarımda bulunuyor. Yani iman eden, Allah'a samimi bir şekilde bağlı olan gerçek bir müminin etkisini Allah ona yardım ederek daha da büyütüyor inşallah. Ve bütün dünyaya, mesela normalde birçok belki evrim üzerine kitap yazmaya çalışan bilim adamı olmuştur. Belki Amerika'da da vardır, belki Fransa'da, İngiltere'de de vardır. Belki Türkiye'de de var, biliyoruz. Evrimin hani olmadığına dair ufak da olsa belki bir şeyler yayınlanan, söyleyen insan olmuştur. Ama neredeyse hiçbir etkisi olmadı. Yalnızca Yaratılış Atlası ve diğer eserleriyle, özellikle de 1980'den sonra, yani ilk evrimle ilgili çalışmaların hocamızın yapmaya başladıktan sonra tüm dünyada hem teorinin çökmeye başladığını hem de inanan insanların öncelikle Türkiye'de sonra da bütün dünyada arttığını görüyoruz. İnşallah bu Allah'ın dinine yardım edene ben de yardım ederim ayetinin bir tecellisidir inşallah. Şeytan Allah'a sanırım. Bütün Müslümanlara, müminlere düşen görev de bu. Çünkü Müslümanlık, İslamiyet dünyanın en güzel düzeni. Allah bunu hem bize yaşayarak gösteriyor. Çünkü yaşam İslamiyetle yönetilen geçmiş devirlerde her zaman adalet ve sükunet oluyor. Bir harikalık, yani çok konforlu bir hayat oluyor. Ama nerede ateist ideolojilerin bir yönetiminin veya hükümranlığının olduğunu gördüğümüz yerlerde de muhakkak bir savaş hali, katliam ve sürekli halkın memnuniyetsizliğini görüyoruz inşallah. Dünyada da bu durum böyle. Bütün
Yaratılış Atlası ile ilgili bir video göstereyim tabii. Etkileri dünya çapında çok büyük maşallah.
Darwinist bir eğitime tabi olan Avrupalı öğrencilerin evrim teorisinin geçersizliğini görmeleri, materyalist felsefeyi benimsemiş kesim için beklenmedik bir gelişme oldu. Bir Paris Lisesi'nde yaşam ve yer bilimleri öğretmeni Adeline Lebeau, konu hakkındaki düşüncelerini şöyle belirtiyor. Karşı çıkışları eskiye göre çok daha kesinleşti. İki sınıfımda 5 tane çok katı anti-evrimci öğrencim var. Bazıları çok iyi öğrenciler. Cevaplarını internette buldukları Harun Yahya'ya ait delilleri referans alarak çok daha gözübek bir şekilde delillendiriyorlar. Yaşam ve Yer Bilimleri Bölümü duayenlerinden olan Milli Eğitim Genel Müfettişi Ali Mamesye'ye göre Bazen öyle durumlar oluyor ki lise öğrencileri imtihan kağıtlarına, evrim teorisiyle ilgili sorulara kendilerine derste öğretildiği şekliyle cevap verdiklerini, ancak kendilerinin evrim teorisine inanmadıklarını yazıyorlar.
Maşallah.
İşte bak maşallah, bu tabii kendi kendine olmadı. Allah vesile etti. Yani Adnan Oktar Beyefendi hocamız yaptığı çalışmalarla, çünkü Yaralış Atlası yüz binlercesi gitti postayla. Bütün Fransa, Avrupa, Amerika'daki politikacılara, bilim adamlarına, sanatçılara, ondan sonra akademisyenlere, profesörlere, dünyanın en önde gelen üniversitelerine gönderildi. Mesela bunun sonucunda da politikacılarda da çok büyük değişiklik meydana geldi. Bunlardan bir iki örnek verelim. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı 14 Ocak 2008 tarihli konuşmasında şöyle diyor Sarkozy: "Her insanın düşüncesinde ve kalbinde var olan yüce Allah'tır." Ki Sarkozy hiç böyle konuşmuyordu.
Evet.
Yakın zamana kadar. Ya dindar birisi zaten değildi. Ya hiç değildi. Hatta dine karşı ya materyalist, darwinist birisiydi. Bakın devam ediyor. "İnsanı esir kılmayan, onu özgür kılan Allah'tır. İnsanların ölçüsüz kibrine ve deliliğine karşı bir sur olan Allah'tır. Tüm farklılıkların ötesinde sürekli olarak insanlara bir alçak gönüllülük ve sevgi mesajı, barış ve kardeşlik mesajı, hoşgörü ve saygı mesajı veren Allah'tır. Çoğu zaman bu mesajın niteliği değiştirilmiştir. Çoğu zaman saptırılmıştır. Tarihte din adına birçok suç işlenmiştir. Oysa gerçekte bunların dinle hiçbir alakası yoktur. Aksine bunlar dinin inkarıdır. Dine ihanettir." Sarkozy'ye Yaralış Atlası gitti. Bakın devam edelim. Evet, tekrar şey diyeyim. Sarkozy devam ediyor. Le Monde gazetesinde yer alan bir sözünde de, "Eğer dindar insanları kinden, barbarlıktan alıkoymaya yetersizse, eğer dinler insanları kinden, barbarlıktan alıkoymaya yetersizse, Nazizm ve komünizmin oluşturmaya çalıştığı Allahsız bir dünya hiç de tercih edilir gözükmüyor. Ne Tevrat'ta ne de Kur'an'da anlamında veya içeriğinde 20. yüzyıl boyunca Avrupa'da totaliterizmin ve tanrısız bir din adına işlenen hiçbir katliamı emreden tek bir satır bulamazsınız." diyor. Bu da Tony Blair. Son bir örnek daha verelim. BBC'ye yaptığı konuşmasında 2008 tarihli. Fakat bu tarihler de çok manidar. 2008 yılında da iki politikacının konuştuğunu görüyoruz. 2007 yılında Yaralış Atlası gitti. Bütün dünya çapında politikacılara, sanatçılara 2007 yılında yüz binlercesi gitti inşallah. 2008 yılında hemen bakıyoruz, politikacıların birdenbire konuşmaları tamamen farklı, dindarlık. Bakıyoruz sanatçılara aynı şekilde. Bakıyoruz bilim adamlarına aynı şekilde maşallah. Çok muhteşem bir değişim görülüyor dünya çapında.
Evet maşallah, hocamızdan Allah razı olsun. Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de, bu akşam saat 22'de Sayın Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programına Kahramanmaraş Aksu TV, Kaçkar TV, Nevşehir Kapadokya TV, A9 TV ve internetten harunyahya.tv sitelerinden izleyebilirsiniz. Hayırlı günler.